doçent doktor Ekrem Burra İkinci bizimle birlikte. Önce sitemlerimiz var. Evet. Neredesiniz bu kadar zamandır? Şimdi, bizi nasıl boş bıraktınız, yalnız bıraktınız?
Şimdi biz ilim adamıyız, yayıncıyız. Bizim bir kere nasıl ki bir alet kullanılıyor, kullanılıyor, sonra şarj ediliyorsa bizim de şarj dönemimiz vardır. Şarj dönemi kışın olmaz, yazın olur. Kış şarjımız bizim okuyaraktır. Yaz şarjımız gezerektir. Eğer biz gezip dolaşmazsak sene boyu bir şey anlatamayız yani.
Evet, umarım İlhan abi bizi dinliyordur ve bizim de arada şarj dönemlerine ihtiyacımız olduğunu ve öylece bir bilim adamından öğrenmiş olduk. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok işimize yarayacak bu bilgiler. Peki siz nereleri gezdiniz? Nereleri gördünüz? Şimdi İstanbul dışına çıkalım sohbette.
Evet. Şimdi ben Türkiye'nin çok yerini çeşitli vesilelerle gezdim. Yurt dışında, yurt içinde de gezmeyi seven birisiyim. Artık yorulduk ama yine de hoşuma gidiyor. En azından oraya gittiğim zaman hoşuna gidiyor. Baştan gözümde büyüyor ama bu sefer Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu ucunu gezdik. Hudut şehirlerini gezdik. Doğu Bayezid'den başladık. Van, Hakkari, Bitlis, Siirt, Mardin, Cizre, Hasankeyf, Diyarbakır, Urfa, Antep. Ve oradan Niğde üzerinden, Ankara üzerinden İstanbul'a döndük.
Uzun bir yol. Şöyle uzun, bakınca...
Çok uzun. Yani birkaç bin kilometre. Belki 5-6 bin kilometre. Ben tam şu anda hesaplayamıyorum. Kilometre yaptık.
Hı hı. Neler gördünüz, neler yediniz, içtiniz demiyorum.
Yediğimizden ama... ben de bahsedeyim. Orada kendine yeme içme kültürü var tabii. Şimdi Doğu Bayezid'le başlayalım. Doğu Bayezid, Ağrı Doğu Bayezid. Ağrı çok kayda değer bir yer. Yeni kurulmuş bir şehir zaten. Vilayet merkezi eskiden Doğu Bayezid'den oraya taşınmış. Bir anlatacağımız bir şey yok Ağrı ile ilgili. Fakat Doğu Bayezid enteresan bir yer. Bir kere Türkiye'nin en doğucu. 50-60 sene Rus hakimiyetinde kalmış. Nevşahsına minhasır. Çok kimsenin ismini duyduğu fakat görmediği bir yerdir. Doğu Bayezid. Bir kere çok zengin bir kasabadır. Yani çok kimsenin şaşıracağı hudutta çünkü. Hudut kasabaları her zaman zengin olur. Aynı şey biz Van'ın Başkale kasabasında ve Hakkari'nin Yüksekova kasabasında gördük. Hudut'a yakın olan kasabalar çok zengin. Her evin önünde bir Mercedes veya Jeffon arabası var. Hudut ticareti diyelim.
duygusal durumdan nereden kaynaklanıyor?
Tabii ki. Şimdi Doğu Bayezid Ağrı'dan da çok gelişmiş. Ağrı'nın kazası ama Ağrı'dan da çok gelişmiş. Gerek etnografik olarak, gerek halk olarak şeyden de Ağrı'dan da çok farklı. Azeri kültürü daha hakim orada. Şimdi Doğu Bayezid deyince herkesin aklına tabii gidenler turistik yerlerini görürler. İshak Paşa Sarayı geliyor. İshak Paşa Sarayı 17. asır mimarisi. Sivil mimari olduğu için çok önemli. Yani camiler, medreseler, köprüler tamam resmi mimaridir onlar ama sivil mimari ev yani insanların yaşadığı evler. Bu 17. asırdan kalma bir vali konağı. Hakikaten görmeye değer. Türkiye'nin en emsalsiz yapılarından birisi olduğu kanaatindeyim. Boşuna afişlere falan hemen onu koymuyorlar. Doğu Bayezid'in dağlık bir yer zaten. Ağrı Dağı da Doğu Bayezid'de. Ondan da bahsedeceğiz. Yani çok haşmetli bir görüntü fotoğraflarda ve şeylerde görürdük. Hakikaten düz bir Doğu Bayezid ovası. Ortada yükselen aykırı. Zaten ismi de oradan geliyor. Ağrı ismi aykırıdan geliyor. Birden insanın yolun üzerine çıkan demektir. Aykırı dağ. Başı karlı. Üçte biri kar içinde. Efendim bazen bulutlu. Siyah. Çok haşmetli bir dağ. Hakikaten insanı etkileyen bir dağ yani.
Bu insanların yurt dışından bu dağa tırmanmak için ya da bir şey aramak için.
Biz oradayken bu Akut ekibi Nasuh Fahrukiler oradaydı. Boşuna değil yani. Bakın tabii Tevrat'ta şimdiki Yahudilerin elindeki Tevrat'ta Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin Ararat Dağı'nda olduğu geçiyor. Ararat da bugünkü Ağrı olduğunu söylüyorlar. Coğrafyacılar o aradan orada arıyorlar. Fakat vaktimiz olursa sonra söyleyeceğim. Cizre'de esas Nuh gemisi. Çünkü Kur'an-ı Kerim Cudi Dağı'ndadır diyor. Cudi Dağı Cizre Şırnak arasındadır. Deliller çok. Nuh Aleyhisselam'ın kabri Cizre'dedir. Şırnak isminin manası da şehri Nuh. Nuh şehri demektir. Tufandan sonra ilk kurulan şehir.
Demek ki araştırma yanlış yerde yapılmış.
Yanlış yerde yapıyorlar. Boşuna arıyorlar ama.
Belki o heybetli görüntüsü bir parça.
Hani, ondan dolayı tabii yani, çekiyor.
Bu oval üzerinde bir aykırılık olsa bozulur.
Buradadır diye. Buradadır diye düşünüyorlar. Bu bakımdan enteresan. İshak Paşa Sarayı'da bir tepenin üzerinde. Doğu Bayezid'de bir ovanın yanında tepeler var. Zaten eski şehir oradaymış. Fakat yakın zamanda ovaya inmiş. O evler yıkılmış tabii. Şimdi o tepelerden birinin üstünde muazzam bir saray. Sarayın içinde neler yok ki? Muhafızların kalacakları evler, atların konacağı yerler, efendim mahkeme salonları, davet salonları. Davet salonu çok enteresan mesela. Büyük bir salon düşünün, yemek veriliyor. Duvarlarında aynalar var. dışarıda da delikler var. Hizmetkarlar o deliklerden bakıp karşıdaki aynalardan misafirlerin önünde ne eksik ne noksan anlıyorlar.
Böyle bir incelik var.
Su eksikse su, şerbetse meyve yemek falan takviye ediyorlar. Böyle burası enteresan mesela bu davet salonunun. Yine bu İshak Paşa Sarayı'nın en enteresan özelliklerinden bir tanesi kalorifer tesisatının olmasıdır. 16. 17. asır düşünün, 1600'lü yıllar, hı hı. Ve kalorifer tesisatı var. Tesisat hala duruyor. Külhanı var, büyük bir külhan. Orada yanıyor orası. Borularla sular sarayın her tarafını dolaşıyor. Bir yerde o borular açık bırakılmış. Orada su seviyesi ve suyun harareti ölçülüyor. Künklerle şeysi var. Bu da bana çok enteresan, hı hı, geldi. Başka yerlerde var ama bundan sonraki. Bu en eski.
Yani ilki diyebiliriz.
Diyebiliriz. Türkiye'deki sivil mimari örneklerinde kalorifer tesisatının ilk kurulduğu yerlerden birisidir İshak Paşa Sarayı. İçinde camisi var, hamamı var, mektebi var, saray halkının oturduğu yerler var, mutfak, tuvalet, banyo, her şey bugünkü canlılığıyla duruyor İshak Paşa Sarayı'nda.
Peki dekorasyon teşrifatı?
Hiçbir şey yok. İçinde hiçbir şey yok.
Boş.
Yani eşya olarak hiçbir şey kalmamış. Hatta çok güzel som altından bir kapısı olduğu söyleniyor. Onu Ruslar, Rus işgalinde sökmüş, götürmüşler. Petersburg'da Hermitage Müzesi'nde ben o kapıyı gördüm. Som altından bir kapı.
Yani kapı. Onunla bütünleştirebilmişsinizdir siz şimdi oradaki gördüklerinizi.
Şimdi burayı görünce tabii. Yani, şimdi şöyle, taş mimari aslında sade bir mimari. İçin tezyinat var. Orada bir altın kapı, hani şöyle son derece düz renk siyah bir tuvaletin üstüne takılan haşmetli bir elmas gerdanlığa. Yani onun
yani sadelik içinde bir yere dikkat çekiyor.
Bir yere ihtişamı veriyor. Kapıya ihtişamı veriyor. İslam Türk kültüründe kapı çok önemlidir. Ben bu kapının adamıyım. Buraya kapılandım. Kapından bir yere gitmem. Kapına vardım. Manası bir yere iltica ifadesi. Yani halkın o valiye, valinin adaletine iltica manasındadır.
Yani öyle bir kapı ki, o kapının haşmeti valiyi temsil ediyor.
Evet, valiyi temsil ediyor. Yani öyle bir kapı ki bu hiç kimsede yok. Altın kapı kimde olabilir? Valide var. İşte devletin temsilcisi ve halkın sığındığı adalet merceği.
Yönetimi de bu kadar adil miymiş?
İshak Paşa ve babası Veli Paşa tarihlerde adil birer vali olarak geçiyor. Yani haklarında menfi, hatta çok fetihlerde bulunmaları, kritik bir yerde valilik yapmaları da onların seçkin birer insan olduğunu gösteriyor. Hı hı. İran hudududur.
Yani çünkü şey gibi değil. Mesela şimdi Türkiye'de doğuya gitmek yanlış anlaşılmasın diye de bir parantez açıyorum ama sürülmek gibi değerlendiriliyor.
Şimdi öyle değerlendiriliyor ama o zaman öyle değil. Hı hı. O zaman doğu vilayetleri batı vilayetlerinden daha zengindir ve daha stratejik öneme sahiptir. Ve eskiden her yerin az çok şeyse aynıydı. Zamanla teknoloji ilerlediği zaman ulaşımı kolay olan yerlere bu teknoloji hemen gitti. Hı-hı. Rumeli, Batı gibi. Orta Anadolu'da biraz daha az, Doğu'da daha azdır. Neden azdır? Nüfus yoğunluğu azdır, ekonomiye katkı azdır ve yol zordur. Ondan dolayı buralara teknoloji geç gittiği için Doğu sürgün yeri olarak görülür. O zamanlar için Doğu, mesela Mısır, Yemen sürgün yeri değildi eskiden. Çünkü oralar çok zengin ve çok büyük tecrübe kazanılan mümtaz vilayetlerdi. Yani o zamanki şey farklıdır. Bakış açısı farklıdır. Bir de bunlar babası da vali olduğuna göre orada artık yerleşmiş bir hanedan, valilik hanedanıdır. Doğu vilayetlerinde Osmanlıların uyguladığı sistem daha ziyade aileleri orada vali olarak istihdam etmek. Hı-hı. Yani bir adamı vali yapıyor, o ölünce onun oğlunu vali yapıyor. Babasının yanında staj görmüştür, orayı en iyi bilen odur. Hı-hı. Halk tarafından tanınır, oraların kendine mahsus özellikleri vardır. Batı'da öyle değil ama Doğu'da mesela Van Valiliği de hep öyle. İrisen Beylerin elindeydi. Hep aynı aileden o valiler tayin ediliyordu. Hakkari Havalisi.
Bu zannediyorum bir adaletsizlik gibi de yorumlanmıyor.
Hayır.
Değil mi?
Neden olsun, bilakis avantajları var. Yani dediğim gibi valinin çocukları valinin yanında yetiştiği için çekirdekten yetişiyor. Staj görüyor babasının yanında. Ve orayı iyi tanıyor. Kritik yerler dedim ya, staj, herkes orayı bilmez. Yeni vali gelecek, orayı öğrenene kadar zaten aylar geçecek. O zamana kadar hatalar Üsküdar'ı geçer. Onun için o yanında yerlerde. Tabii yani monarşinin yani böyle bir avantajı vardır. Veliahtlar yani halefler seleflerin yanında yetişirler. Staj, hı, görürler. Her şeyi öğrenirler. Babalar onlara gerekli bazı sırları verir.
Bir sıradan bir şirkette bile yöneticilik kademesine getirirken değil mi? Tabii. Kendi çocuğunu
veya yakınını veya çok eskiden beri yanında bulunup çalışma metotlarını iyi bilen kimseyi getirmek adettir. Hı hı. Başkasına bunu öğretemezsiniz. Hı hı. Onu güvenene kadar da zaman geçer ama bu öyle değil. Yanınızda yetişmiştir. Kanınızca her şey öyle. Tabi bu istisnalar olabilir, hı hı, ama çoğunlukla başarılı bir sistem, bu valiliğin babadan oğula geçmesi. O zamanın şartlarında söylüyorum çünkü. Çocuk iyi bilir. Herkes onu kabullenir. Valinin oğludur o. Dışarıdan gelen birisi değildir. Hani çeşitli mahzurları bertaraf eden bir sistem. Bu sistem orada da uygulanmış. Ve İshak Paşa, hatta babasının, annesinin mezarları da İshak Paşa Sarayı'nın ortasındadır. Sarayın etrafı evlerle çevrilidir. Ve yakın bir yerde de Ahmet Hani Türbesi var. Ahmet Hani o zamanın çok meşhur edebiyatçılarından birisidir. Biz bu ismi duymadık diyenler Memozin diye yakın zamanda bir film çevirdi. İşte Memozin bir Leyla-i Mecnunvari bir manzum hikayedir. Bir aşk hikayesi, lirik bir aşk hikayesidir. İşte bu aşk hikayesini yazan kimse Ahmet Hani Doğu Bayezid'dir. Onun türbesi de bu İshak Paşa Sarayı'nın yanındadır.
Küçük bir aradan sonra hem bu gezi hem de gezinin notları sürecek. Bizimle kalın lütfen. Paçan Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Doğu Beyazıt'ı anlata anlata bitiremiyorsunuz ama seyahat uzun zaman olacak. Sınırlı.
Şimdi Doğu Beyazıt'a bir de şunu söyleyeyim. Doğu Beyazıt'a gidenler bir güzel bir otelde kaldık orada. Bir yandan Ağrı Dağı'nı, bir yandan İshak Paşa Sarayı'nı seyrediyorduk. Otel baktık Fransız turistler var. Helal olsun dedim. Yani bu ecnebiler bizden çok daha gayretli. Atlarında 50'li yıllardan kalma bir Peugeot, açık bir Peugeot araba. Tamir edildi zaten, öldüler. Turistik bir seyahat yapıyorlar. İçinde çantalarıyla falan. Genç çocuklar. 2-3 araba Doğu Beyazıt'a kadar gelmişlerdi. Yani ben onlara hayret ettim. Fransa'dan arabayla Doğu Beyazıt'a eski bir araba. Yani onların tabii o fantazileri o. Hı-hı. O arabayla yapacak onu. Çok iptidai bir araba yani. Oralarda nasıl onları ben tamir ettiler bilmiyorum. Eski araba olduğu için oralarda belki tamir etmek. Doğu Beyazıt'ın bir özelliği var. Sınır ticareti çok yaygın olduğu için oraya gidenler çok enteresan, egzantrik şeyleri ucuza alabilirler.
Ne getirdiniz bize?
Biz oraya ticarete gitmedik ki, gezmeye gittik.
Aha, programımıza bir nazar boncuğu mesela, değil mi Bilal?
Nazar boncuğundan öte oranın altın. Mesela Doğu Bayezid'de.
Yok, o kadar da gözümüz
Doğu Bayezid'de yan yana yüzlerce kuyumcu var. Ya dersiniz bir küçük kasaba bu. Küçük değil. Büyük, yani bir şehir hüviyetinde 60 bin nüfusu var. Bu kadar kuyumcu ne yapıyor dersiniz? Hayır öyle değil. Altın bizde ucuz. İran'dan gelip altın alıyorlar orada. Mesela İran'ın hudut ticareti de buradan oluyor. Burada İran'dan kıymetli Hindistan taşları getiriyorlar. Kuyumculara
satıyorlar. Onlardan bahsetmiştim. Özel taşlar yarı değerli.
Kuyumculara çok ucuz oradan alıp onu kolye aksesuarlarda kullanıyorlar. Mesela burada halı, efendim kumaş, envai türlü kumaşlar ve halılar, özellikle İran halıları Doğu Bayezid'de çok yaygın. Bu ticaret hem Doğu Bayezid'ler çok zengin olmuşlar hem de karşı taraftaki İran tarafı çok zengin olmuşlar. Böyle bir denge kurulmuş olabildiğince. Doğu Bayezid'de tabii işimiz bitti. Oradan çıktık. Şimdi Ağrı Dağı volkanik bir dağ olduğu için enteresan bir bitki örtüsü. Biz Van'a doğru gidiyoruz. Dağ taş siyah taşlarla kaplı. Çok egzantrik bir manzara. İnsan ürperiyor, dehşete düşüyor. Yıllar önce, yüzyıllar hatta bin yıllar önce Ağrı Dağı'nın indifağında, patlamasında meydana gelmiş bir arazi, volkanik arazi. Tabii simsiyah, koyu gri, bazen mor, bazen bordo taşlar. Van'a, Patnos'a kadar, hemen Patnos ayrımına kadar böyle Doğu Bayezid'den itibaren. Hı hı. Aralarda yeşillikler var. O yeşilliklerde tabii bitki falan ekincilik yapmak mümkün değil. Bol ot yetişmiş. Çünkü sulu yerler yüksekte. Hayvancılık çok yaygın. Çok yaygın. Yani bu yüzlerce koyun olan sürüler oralarda ben gördüm. Buradan devam ediyoruz. Erciş'e geldik. Erciş, Patnos'a uğradık. Patnos da Ağrı'dan daha güzel bir kasaba. Vaktiyle benim teyzem orada kalmıştı. Kocası öğretmendi. Çok duyardım. O vesileyle orayı, hatta oradan teyzeme telefon açtım. Kaldıkları evi tarif etti. Cengiz Topel İlkokulu, onu buldum. Onun karşısında evin olduğu yer, ev yıkılmış tabii. Hayır. Fakat yanındaki komşu ev duruyor. Telefonla işte ev şurası dedim. Teyzem duygulandı, ağladı. En güzel günlerim orada geçti, yeni evliydim gibisinden. Böyle bir de hatıramız oldu.
Hoşluk yakaladınız.
Patnos'un başka bir özelliği yok. Büyümüş bir şehir. Neden büyüyor bu şehirler? Doğudaki kasabalar çok büyümüş. Sebebi şu. Köylerden şehirlere çok göç olmuş terör hadiseleri sebebiyle. Köyler neredeyse çok köy boşalmış. Şehirlere, en yakın şehre gelmişler. Onun için şehirlerin nüfusu mesela Diyarbakır, Van çok büyümüş. Siirt çok büyümüş. Kasabalar çok büyümüş. Köyler azalmış.
Kapatılmış.
Bu da başka problemler meydana getiriyor. Şehirlerde varoşlar, işsiz insanlar, huzursuz, mutsuz insanlar artmış. Şehirlerin düzeni bozulmuş. Küçük şehirler onlar. Küçük bir hayata göre programlanmış şehirler.
Kaldıramadı.
Bir hayli sıkıntı var doğu şehirlerinde. Erciş çok enteresan bir şehir. Van Gölü kıyısında yemyeşil bir şehir. Çok gelişmiş. Van'ın en büyük kazası zaten. Fakat enteresan bir şey gördüm orada. Eski Erciş Kalesi'ne gittim. Kale dediğimiz abi baktım Van Gölü'nün ortasında bir kale. Meğer Van Gölü yükselmiş vaktiyle yıllar önce. Erciş'in bir kısmı sular altında kalmış. Erciş Kalesi de suların içinde. Enteresan bir yer. Orası kuş cenneti gibi olmuş.
Gidilip gelinebiliyor mu mesela ya, en yok, azından suyun üstünde kalan
kısımlar? Ancak bir sandalla gitmeniz mümkün. Uzaktan görüyorsunuz. Erciş'le Emrah'ın mezarı kıyıda kalmış. Meşhur şair. Orası mezarlık. Eskişehir yani orasıymış. Çökmüş. Kuş cenneti olmuş orası. Envai türlü balıkçılar. Çünkü yer yer sığınaklar olduğu için kuşlar orada.
Onların avlanmasına uygun bir ortam olmuş.
Ortam olmuş. Orası o bakımdan Erciş hoşumuza gitti. Erciş'ten çıktık. Van Gölü kıyısı. Tabii o zamana kadar Muradiye, Çaldıran oraları geçtik. Çaldıran meşhur. Çaldıran Ovası. Yüksek, çok yüksek. Otu bol bir yer. Van'a geldik. Van doğunun Paris'i olarak adlandırılan şehirlerden birisidir. Hakikaten çok gelişmiş. Ve çok güzel bir şehir. Güzelliğini nereden alıyor? Van Gölü kıyısında. Van Gölü deyince herkese göl gibi geliyor. Göl değil, deniz.
Yani iklim olarak. Olarak.
Daha müsait. Çok yüksek. 2000 rakımlı ama göl büyük ölçüde iklime müsaitleştirmiş. Yakınında ziraatın yapılabildiği her türlü sebzenin meyvanın yetiştiği tarlalar var. Denize rahatça girilebiliyor. Girdik Van Gölü'ne. Çok sodalı bir suyu var. O kadar sodalı ve tuzluk, içinde hiçbir canlı yaşamıyor. İstisna inci kefali denen bir balık. Sadece oraya mahsus. Belli mevsimlerde avlanıyor. Mesela biz oraya gittiğimiz zaman avlanma yasağı vardı. Fakat Bitlis'te tutulmuş ve kurutulmuş olarak gördük. Fakat onu yemedik. Taze olarak elimize geçmediği için. Yani mevsim olarak bizim gidişimiz uygun değil. İlkbahar mevsimiymiş onun avlanma mevsimi. Biz gittiğimizde yavrulama mevsimiydi. Bir tek o yaşıyor. Suya girdiğiniz zaman su gözünüzü, ağzınızı yakıyor. Ve muazzam bir kaldırma kuvveti var. Yatın üzerine. Sanki neredeyse demiri kaldıracak.
Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yüzme bilmiyorsanız bile.
Yüzme bilmiyorsanız bile kaldırır. Hiçbir ot yaşamıyor. O bakımdan biraz ürpertici. Fakat bir deniz düşünün. Çok güzel kumsalları var. Ve Vanlılar da bunun tadını çıkartıyorlar. Biz de Van Gölü'ne girmedi demesinler diye Van Gölü'ne de girdik.
Gün batımının çok güzel olduğu söyleniyor.
Oturdum ben. 15 dakika gün batımını seyrettim. İki kere. Hem Akdamar'da hem Van'da. Son derece zaten turistler güneşin batımını seyrediyorlar. Nasıl batıyor güneş? Şimdi diyecekler güneşin batımının enteresanlığı nerede? Suyun içine batıyor. Suyu yakıyor. Sonra ateşte kendisi boğuluyor. Çok enteresan. Suda bir an sanki suya girmiş gibi. Denizde de öyledir ama Van Gölü'nde bu daha çok oluyor nedense.
Yani suyun belki sadalı olması sebebiyle
belki renk olarak da farklı, çok kırmızı pembe bir renk alıyor. Ve sanki güneşi suyun içine attılar. Kayboldu. Acaba Jaws diye bir ses çıkacak mı diye bakıyorsunuz. Bir de işte Adıyaman'da Nemrut Dağı'nda böyle çok güzel bir batış orada. Çok yüksek olduğu için güneş bir türlü batmıyor ve sanki güneş bir yerde, siz bir yerdeymişsiniz gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Ben aynısını Mısır'da Tur-i Sina Dağı'nda da yaşadım. Tur-i Sina da yüksek bir dağ. Oraya da turistler güneşin batışını seyretmeye gelirler. Tepsi gibi bir anda güneş yanda kayboluyor. O da insanı etkiliyor. Van'ın böyle bir özelliği de var. Bunu turistler en çok bilip Van'daki turistler bu güneşin batışı hususu bekliyorlar. Ellerinde böyle kameralarla güneşin batışını filme alıyorlar. Van gelişmiş bir şehir. Zengin bir şehir. Ticareti çok güçlü. Burada çok İranlı yaşıyor. Yani İran'dan buraya gelmiş kaçak olarak. Van'ın nüfusuna girmiş. Neredeyse %20'ye yakın bir İranlı var.
Van. Ama nüfus içinde?
Nüfus içinde gözüküyor veya gözükmüyor ama Van'da yaşıyorlar. Resmi ve gayri resmi yollardan. Van, eski Van, Ermeniler tarafından yakılmış. Çok güzel bir Van kalesi var. Urartulardan kalma. Zaten eski bir Urartu şehri var yakında. Tuşba adıyla. Urartuların merkezleri orası. Göl kenarında eski Van. Orada çok güzel Hüsrevpaşa Camii var. Mesela meşhur Van Beylerbeyi türbesi de oradadır. Hüsrevpaşa. Meşhur bu Genç Osman dediğin bir küçük uşak türküsünün yakıldığı Bağdat kuşatmasını yapan Hüsrevpaşa'dır bu. Van valisiydi o. Yanında İzdişir Camii. Eski türbeler, eski evler. Abdurrahman Gazi isminde bir oranın fatihi. Van Gölü. Yani orası bir park olabilir. Başkalarının elinde olsa milli park yaparlar her tarafı ama şimdi yani camilerin, türbelerin yanına gitmek bile çok zahmetli. Taşlardan, otlardan yaklaşmak mümkün değil. göl kenarında. Bir kısmı zaten suya gitmiş Van'ın. Aynı Erciş'te olduğu gibi.
Yine yükselme devam ediyor
değil mi? Devam ediyor. Onun için o güzelim kumsallara taş doldurmuşlar. Moloz doldurup yükseltmişler. Çok güzel kumsallar. O Gevaş'a Edremit diye bir yer var orada. Balıkesir gibi Edremit de Van'da var. Çok güzel bir kasaba. Yakında küçük bir kasaba. Şeyi bol. Sebze meyvesi Van'ın oradan geliyor. Göl kenarı çok güzel bir yer. Onun yanında da Gevaş diye bir yer var. Orası da çok güzel. Bağlık bahçelik bir yer. Gevaş'ın karşısında Ahtamar Kilisesi var. Ahtamar Adası var. Van Gölü'nde 5-6 tane ada var. Van Gölü volkanik bir göl. Zaten belli.
Sodalı
olmasından belli.
Canlı olmamasından.
Canlı, çok kalkerli kayalardan geliyor orayı besleyen sular. Oranın tuzunu oraya taşıyorlar. Zaten Van Gölü etrafı. Supan Dağı'nın lavları. Supan Dağı yakınındadır. Karşıdan böyle Supan Dağı'nı görüyorsunuz. Patmos'tadır Supan Dağı. Van Gölü'nün kenarında Ağrı Dağı gibi yüksek bir dağ. Supan Dağı. İkinci büyük dağımız bizim. O da volkanik bir dağ. Etrafı hep yine volkanik arazi. Kayalar çok etkileyici. O bakımdan da etkileyici. Ahtamar Adası'na motor çalışıyor. Motor tuttuk gittik. Ahtamar Adası'nın özelliği şu. Orada Ermeni Manastırı var. Sizin Ermeni Manastırı çok. Bunun özelliği ne? Ahtamar Adası'ndaki Ermeni Manastırı Ermenilerin en mukaddes 3 manastırından birisidir. Birincisi Eçmiyazin'dir. Şu anda Türkiye Kars Ermenistan hududundadır. Ermenistan'da kaldı. İkincisi Ahtamar, üçüncüsü Kozan'da. Adana Kozan'daki Sis kilisesidir. Bu üçü Ermenilerin en kutsal 3 mabedidir. Şimdi tabi Ahtamar Adası boş, kilise boş. Ziyarete geliyorlar. Ermeni papazlarının, metropolitlerin mezarları var. Çok da güzel bir plajı var oranın. Adadan denize girmek çok zevkli. Ermeniler çok gelip gidiyor oraya. En çok Ermenilerin ziyaret ettiği yerlerden bir tanesi o Ahtamar. Adı da şöyle diyorlar. Orada bir rahibe, Tamara adındaki bir rahibe, kıyıdan bir gence aşık oluyor. Malum geceleri fener yakarak aşığının adaya kadar yüzmesine imkan veriyor. O gece büyük bir fırtına çıkıyor. Fener sönüyor. Çocuk dalgalar içinde boğuluyor. Yani yakın zannediyorsunuz ama çok derin. Göl çok derinleşiyor. Yani biraz gidiyorsunuz göl derinleşiyor.
Öyle yani şey değil.
Deniz gibi değil. Hayır, o imkan yok. Hele ki kayalıklar kısmında daha çok böyle. Çocuk boğuluyor. Boğulurken Ahtamara, Ahtamara diye bağırıyor. Adanın adı Ahtamara kalıyor. Biraz efsanevi bir şey ama böyle bir.
Başka yerlerde de anlatılan efsanelere çok benziyor.
Kız Kalesi gibi, Kız Kalesi gibi aynı efsane burada da var. Van'ın bütün ilçelerini gezdik. Hoşab'a gittik. Hoşab da bu şey masallarında, Kül Kedisi masallarında birden böyle karşınıza bir dağın üzerinde bir böyle derebey şatosu çıkar, böyle kuleli muleli. Aynı öyle bir yer. Van'dan geliyorsunuz böyle dönüyorsunuz dağlarınızda birden karşınıza bir dağın üzerinde bir şato çıkıyor. Etrafında yeşillikler içinde Hoşab kasabası. Dağ, kale çok eski Urartulardan kalma. Daha sonra Osmanlılar tamir etmişler. Van valileri bu kalede otururlarmış Hoşab kalesinde. Hoşab güzel su demek. Hoşab. Hoş güzel, ab da su. Hoşaf olmuş ya halk arasında. Abdest de öyledir. Abdest el suyu demek. El yıkamak yani. Van'ın bu kazası da güzel. Başkale'ye gittik. 2800 lira akımlı. Çok Hakkari hududunda enteresan bir yer. Başkale de çok zengin. Hudut ticareti sebebiyle. Buradan Van'da kaldık. Hakkari'ye gittik. Şimdi diyeceksiniz Hakkari'ye niye gittiniz? Her yer anladık da Hakkari hani çok öyle gezmeye görmeye değer bir yer olarak bilinmez. Babam bana derdi ki yavrum ben her yeri gördüm. Hakkari'ye gidemedim. Hususi Hakkari'ye gidecek bir fırsat da olmadı derdi. O aklıma geldi.
Gelmişken
ne olursa olsun Hakkari'yi gördüm.
Babam dedi ben demeyeyim.
Gittik Hakkari'ye. Hakkari küçük bir şehir. Türkiye'nin küçük şehirlerinden birisi. Şimdi biraz nüfusu artmış. Bir dağ. Dağın dibinden başlıyorsunuz çıkmaya. Çıkıyorsunuz. Dağın tepesinde bir şehir. Dağın tepesinde bir plato. Plato hafif böyle çukur. Hakkari orada. Hakkari'nin bir özelliği yok. Dağın tepesinde olmasından başka. Hakkari'nin Şemdinli diye bir kasabası var. Tütünleriyle meşhur. Dünyaca ünlü, dünyanın en kıymetli tütünleri Şemdinli'de yetişiyor. Tütün tarlalarını gördük zaten. Bağ, bahçe, yeşillik ve harika bir yol. Yani kendimden geçtim o yol. Zap suyu sağınızdan akıyor. Vadi, yemyeşil. Suyun üzerinde asma tahta köprüler hala kullanılan. Tahta böyle. Filmlerde var ya onun gibi köprüler. Çok etkileyici bir manzara. Dedim ki buranın en güzel şeysi öncelikle manzarası. Orada Nehri diye bir kasabaya gittik. Artık hiç insanın yaşamadığı fakat vaktiyle 15 bin nüfuslu bir şehir. Nehrinin özelliği şu. Irak, İran, Türkiye hududunda en uçta.
Yani şu bizim haritada gördüğümüz en uç nokta.
Nehri diye bir kasaba var. Şimdi hiç kimse yaşamıyor. Çok etkilendim bundan dolayı. Yani vaktiyle 15 bin insanın yaşadığı bir yerde şimdi hiç kimse yok. Eski bir medrese
terör
var.
Terör sebebiyle mi? Boşaltılmış.
Vaktiyle terk edilmiş. Hudutta olduğu için orası. Sonra terör sebebiyle artık hiç kimse kalmamış. Hudutta çok güzel bir medrese var. Medrese yıkılmış. O zaman Doğu'nun en gelişmiş medresesi, Irak'tan, İran'dan oraya talebeler okumaya gelirmiş. Yüksek tahsil yapılan muazzam bir medrese, zengin bir medreseymiş. Vakıfları güçlü bir medreseymiş. Şimdi alt katı ve üst katının temelleri kalmış. Böyle taş, çok güzel bir yapı. Bu da beni ayrıca çok duygulandırdı. İçinden incir ağaçları çıkmış binanın. Çok hazin. Hazin deniyor ya, hazin bir manzara. Mükrüs'e gittik. Mükrüs, Bahçesaray ismiyle maruf Van'ın kazası. Ona niye gittiniz diyeceksiniz. Haberlerde hep duyarız. Bahçesaray yolu, Van Bahçesaray yolu açılıyor. 8 ay 9 ay kapalı. Sırf bu merakımdan bu Bahçesaray'ı ben görmek istiyorum dedim. Eski ismi Mükrüs. Van'ın en güzel kasabalarından birisi. Van'dan 3 saat sürüyor gitmek. Şose bir yolda, dağların içinde. Yemyeşil ama. Orta çağda kalmış bir kasaba. Hiçbir betonarme ev yok. Hepsi ahşap, iki katlı. Böyle Mostar Köprüsü gibi kırmızı bir köprüsü var. O köprünün altından Mükrüs çayı akıyor. Mükrüs çayının özelliği şu. Kayadan kaynıyor. Gördük kaynadığı yeri. Kayadan. Böyle çıkıp fokur fokur fokur. Yeşil, beyaz, mavi, berrak bir su. Ben hayatımda bu kadar güzel bir su görmedim. Parmağınızı bir saniye tutamıyorsunuz. Asla sayında. Bir müddet daha tutsam ne olur? Kangren olur dediler. Tutamazsınız. O kadar soğuk bir su. Fakat buna rağmen oraların suya girdiğini de gördüm. Helal olsun dedim. Biz bir parmağımızı sokamadık. Sessiz. Ama onların tabii babaları da orada yıkandığı için çeliklenmiş.
Aşılılar yani. Peki küçük bir aradan sonra devam edeceğiz efendim. Ayrılmayın lütfen. Doçent Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz sürüyor. Bizimle olamadığı zamanları nasıl değerlendirdiğini ve oradan bize beraberinde getirdiği bilgileri öğreniyoruz. Gezdiğiniz pek çok yer var. Hepsi sizi etkilemiş. Anlatımınızdaki heyecandan da belli. Devam edelim isterseniz hiç bu havayı bozmadan.
Edelim. Van'dan çıktık Bitlis'e. Fakat bu sefer yukarıdan dolaştık. Yani Van Gölü'nün önce sağ tarafından, İran tarafından gelmiştik. Ağrı'dan gel. Bu sefer batı tarafından geçtik. Batı tarafı apayrı güzel. Yine Erciş üzerinden Adil Cavaz'a geldik. Adil Cavaz ceviziyle meşhur bir yer. Ve sahilinde çok güzel bir ulu cami var. Tuğrul Bey'in yaptırdığı bir ulu cami. Çok eski fetihtir orası. Yani Müslümanların ilk fethettiği yerlerdir Anadolu'da. Hazreti Ömer zamanında fethedilmiş yerler oralar. Ve Selçukluların ilk geldiği yerler. Hemen altında Ahlat var. Ahlat, Selçukluların merkezi. Artukluların bulunduğu, Ahlat Şahların bulunduğu bir yer. Her taraf zaten Selçuklu kokuyor. Bağlar bahçeler içinde eski bir şehir var. Ahlat kalesi var. Çok güzel bir kalesi var sahilde. Sahil kalesi diyorlar zaten. Ahlat'ın bir başka özelliği de orada Türkiye'nin en büyük Selçuklu mezarlığı var. Uçsuz bucaksız bir mezarlık. Gevaş'ta da gördük aynı mezarlığı. Van'ın Gevaş kazasında da gördük. Fakat bu daha büyük. Taşları böyle Ahlat taşıdan. Ahlat taşı mor kahverengi, kızıl kahverengi bir taştır. Çok kolay orada çıkıyor Ahlat'ta ve çok kolay işleniyor. Onun için Ahlat, Bitlis ve Van'da bütün camileri, minareleri, evleri hep Ahlat taşından. Ahlat'ta da Ahlat taşından olmayan ev yok. Bütün evler Ahlat taşından. Yani mimarisi o taşa uygun.
Görüntüsü de hoştur.
Çok güzel. Ha. Zaten göl kenarı. Hafif meyil. Tepenin üzerinde Abdurrahman Gazi isminde Muaz bin Cebel. Sahabeden Muaz bin Cebel'in oğlu, oranın fethinde bulunmuş, şehit düşmüş bir sahabi var. Ahlat'ta. Efendim Selçuklu mezarlıklarını ziyaret edelim. Müzesi var fakat müze tamirat sebebiyle kapalıydı biz gittiğimizde. Çok istediğim halde gezemedik. Fakat o Selçuklu mezarları beni çok hüzünlendirdi. Yüzlerce, binlerce Selçuklu mezarı. O taşları işlemeli böyle. Üzeri büyük büyük siyah ahlat taşları.
Ama hala ayakta kalabilmiş olmaları.
Bin yıllık mezarlar.
Evet.
Yani oralar zaten Malazgirt harbin cereyan ettiği yerler. Biraz ilerisi Malazgirt bu saydığım yerin. Ahlat'tan çıktık. Tatvan'a geldik. Tatvan göl kenarında güzel bir yer. Tren oraya kadar ulaşıyor. Yeşillik bir yer. Tatvan, orada yemek yedik. Oradan Nurşin diye bir yer var. Gür Oymak diye. Oraya kadar gittik geldik. Orada da Selçuklu mezarları var. Nurşin'de gördüğüm enteresan bir şey var. Dümdüz bir ova. Bitlis'in kasabası Nurşin. Muş'a giderken. Koca bir ova. Tren yolu. Tren yolunun üzerinde bir kilometre kadar bir tünel. Açık havada bir tünel. Dağ değil. Dağ tüneli.
Neden yapmış?
Yani kapatmışlar böyle bir sera gibi. Sonra öğrendim ki orası çok muazzam kar alan bir yermiş. Karla yol kapanıyor ve tren ulaşımı engelleniyor. Oraya onu yaparak tren ulaşımını açmışlar. Belli bir yer.
Yazın anlamsız görünüyor ama.
Kış yazında çok serin olur. Gölge belki.
Öyle ama yani tren
içi. Anlamsız geldi bana. Ya tüneli anladım dedim. Bu nedir dedim. Bu koca sahra orası. Muş Ovası. Koca bir ova ve ortada bir tünel. Bir kilometre. birkaç kere tekrarlanıyor eğer, treni kardan korumak için
tren yolunun devamını,
sağlamak çok önemli tabii orası tir. Bilhassa doğu için, bilhassa daha önceki yıllarda böyle. Bitlis'e geldik. Bitlis benim çok görmeyi istediğim bir şehirdi. Hakikaten çok güzel. Ne zaman Bitlis gelecek diyorsunuz bitiyor. Bir dere düşünün. Dağlık bir yer. Derede, vadide, sağlı sollu evler. Dere olduğu için güzel. Derenin üzerinde köprüler. Asma köprüler, taş köprüler. Çok eski bir şehir. Kalesi var İskender'den kalma. Evler hep taş. Ama kendine mahsus bir taş. Mesela ben Arap şehirlerini gördüm. Arap şehirlerine benzemiyor. Apayrı bir mimarisi var. Hakikaten 5 tane minaresi var.
Evet, Türkiye'de de girebilirsiniz.
5 tane minareyi 5'inde ziyaret ettik. İhlasiye diye bir medresesi var. Selçuklulardan kalma. Türkiye'nin en eski medreselerinden birisi. Orada bütün dini ve pozitif ilimlerin okutulduğu bir yer. Medresenin iki mühim özelliği var. Birincisi depreme karşı dayanıklı yapılmış. Köşe taşlarında oynak bir taş var. Oynak taş deprem sırasında binanın sallanmasını fakat yıkılmamasını temin ediyor. İkincisi de paratoner sistemi var. O zaman daha paratoneri Benjamin Franklin bulmuştu, modern paratoneri. Onlar o zaman paratoner sistemi kurarak binanın yıldırımda yıkılmamasını sağlamışlar. 700-800 yıl önce, 1204 yılında yapılmış.
Bütün bunlar tarih içinde var olan ama ne yazık ki üstü örtülmüş.
Onu söylüyorum zaten gerçek, ben bunları, evet. Yani medeniyettir bu. Yanında Şems-i Bitlisi isminde o medresede müderrislik yapmış bir evliyanın türbesi var. Duymamış bir isim ama özelliği şu. Bütün Selçuklu türbeleri gibi mezar alt katta, üstü türbe. Alt kata indik. Alt katta Şems-i Bitlisi'nin ve yanında ailesinin mezarları var. Mezarlarının başında taş mum resmi var mezarın üstünde. Bizim gittiğimizde tam zamanıydı. İkindiden sonra akşama yakın öyle bir tertibat kurmuş ki o türbeyi yapan zat, güneşin ışıkları belli yerlerden giriyor ve mezarların başındaki o mum resimlerin üzerine düşüyor. Sanki mum yanıyormuş gibi.
Aydınlatıyor.
Çok enteresan. Yani bütün orada 5 tane mezar var. 5'inin de başında sanki mum yakıyormuş gibi. İkindiden sonra ama. Akşam alacak karanlığın çöktüğünde mum yanıyormuş gibi bir hava var. Bu da beni çok etkiledi. Hı hı. Bitlis'te. Bitlis'te sahabeler var. Oranın fethinde bulunmuş sahabeler var. 6 tane sahabe var. En meşhuru Eyüp Sultan Hazretleri'nin kardeşi Muhammed el-Ensari'nin türbesi Bitlis'te. Bitlis'in de kebapları, buryanları falan çok meşhur,
evet.
Ama
yediniz mi diye.
Adeten yeni gittiğim yerde eğer çok kalmayacaksam oranın mahalle yemeklerini yemem. Sebebi şudur. Biz alışmamışız. Alışmadığımız yemeği yediğimiz zaman bizim rahatsızlanma ihtimali var. Rahatsızlanırsak bizim seyahatimiz sekteye uğrar. Ama 3-5 gün, bir hafta kalacak olsaydım bir gün hastalanmayı göze alıp
yerdim.
Oranın mahalle yemeklerini yerdim. Mahalle yemeklerin çoğunu seyretmekle veya yapılışını görmekle iktifa ettik. Bitlis'ten çıktık. Güneye doğru gidiyoruz. Sıcak iklime geçtik. Bunu nasıl anladık? Bitlis'ten akşam çıktık çünkü Siirt'e gidiyordu. Bir saatlik bir yol. Belli bir yere geçtikten sonra hava birden serin, ısındı. Akşam dikili taş dedikleri bir yer var. Delikli taş dedikleri bir yer var. Oradan sonra artık burası dedim Güneydoğu Anadolu.
Evet.
Ve hakikaten Siirt'e geldiğimizde akşamdı. Yatsı ezanları okunuyordu. Fakat biz buram buram terliyorduk. Halbuki biz Van'da, Bitlis'te yorganlarla yatmıştık. Şimdi artık air conditionlı otellerde kalmaya başladık. Yani böyle.
Gündüz de tabii seyahatler zorlaşmıştır.
Evet. Siirt halkı Arap olan Mardin gibi bir şehir. Özellikleri çok tarihi bir şehir değil. Özelliği şu, fıstığı meşhur. Yol boyu fıstık tarlaları vardı. Yol boyu ağaçlardaydı. Yeni yeni toplanıyor o senenin mahsulü. Toplanma taze olarak kırmızı. Ve o fıstık ağaçları inanın çok dekoratif ağaçlar. Fazla yüksek değil, kolay toplanabilmesi için budamışlar. Böyle tesbih ağacı gibi dallarını yere veriyor. Kırmızı. Hakikaten çok güzel bir manzara. Bir tarla dişinin üzerinde kırmızı çiçekler olan ağaçlar. Battaniyeleri meşhur malum. Siirt'in namazlıklar, bat kendine has dokumaları meşhur. Bitlis'in. Bitlis'ten çıktık. Tillo isminde bir kasabası var. Tillo meşhur Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın türbesinin bulunduğu bir yerdir. Küçük bir Arap şehridir. Dar sokakları, taş evleri, kemerli yollarıyla bizi çok etkiledi. Buram buram tarih
mimarisi,
kokan, orta çağ kokan bir yer.
Arap mimarisi.
Orta çağ, zaten halkı da Arap. Orta çağ kokan bir yer. Şimdi orada benim dikkatimi çeken şu oldu. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin türbesini ziyaret ettik. Orada bir tepe var. Orası Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin rasathanesi. Meşhur o astronomik rasatlarını yaptığı, incelemelerini yaptığı yer. Onun da bir özelliği var. 21 Eylül ve 21 Mart'ta gün dönümlerinde güneş öyle bir optik tertibatla şehrin içindeki Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri'nin türbesinde Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah'ın mezarının üzerine vuruyor. Fakat türbe restorasyonu yapıldığı zaman 60'lı yıllarda bu optik sistem bozulmuş.
Eyvah.
Artık türbenin üzerine o güneş ışınları düşmüyor. İsmail Fakirullah'ın da bir nar ağacı var. Normalde nar 15-20 sene en fazla yaşadığı halde 350 senedir. Bu nar ağacı hala nar veriyor. Biz narlarını başında gördük. Henüz daha yetişmediği halde nar üzerinde 350 senelik nar ağacı. Nar ağacı. Çilehanesinin yanında. Bu da Killo da beni çok etkiledi. Daha ben devam edecektim ama zaten
süre bitti. Sonuna geldik. Haftaya inşallah.
İnşallah devam edelim.
Devam edelim kaldığımız yerden. İstanbul dışındaki sohbetimiz coğrafyamızı, bulunduğumuz ülkeyi biraz daha yakından tanıtacak bize. Ben Buram Buram, Türkiye sınırlarımız kokar bu programdan. Bugünlük bu kadar diyelim. Yarın yine aynı saatlerde birlikte olacağız.